Ayrım 7. Sayfa 106. Tanrılar hep iflas eder. 1978 yılında Batı'da çok güzel konuşan, karizmatik, İranlı bir entelektüelle tanışmıştım. Hatırı sayılır başarıları olan, iyi öğrenim görmüş bir yazar ve öğretmen olarak Şah yönetiminin halk nezdinde hiç itibarı kalmadığına dair ve aynı yılın son dönemlerinde de çok yakında Tahran'da iktidara gelecek olan yeni isimlere dair bilgilerin yayılmasında önemli bir rol oynadı. O sıralarda İmam Hümeyni'den saygıyla bahsediyordu. Kısa bir süre sonra da Hümeyni'nin etrafındaki Ebul Hasan Beyni Sadır ve Sadık Gotbazede gibi nispeten genç, şüphesiz Müslüman olan ama kesinlikle militan İslamcı sayılamayacak insanlarla açıktan açığa ilişkiye girdi. İran İslam devriminin ülke içinde iktidarını sağlamlaştırmasından birkaç hafta sonra yeni hükümetin kurulmasında çalışmak üzere İran'a gitmiş olan ahbabım önemli bir metropolitan merkeze büyükelçi olarak Batı'ya geri döndü. Şah'ın düşüşünden sonra onunla birlikte Orta Doğu hakkındaki panellere çoğunlukla dinleyici, bir iki kere de konuşmacı olarak katıldığımızı hatırlıyorum. Onu o çok uzun süre Amerika'daki adıyla rehine krizi sırasında gördüm. Elçiliğin ele geçirilip 50 civarında sivilin rehine alınmasını planlayıp gerçekleştirilmiş olan çapulcuların yaptıklarından duyduğu üzüntüyü ve hatta öfkeyi sık sık dile getiriyordu. Kendisinin yeni düzene, onu dış ülkelerde savunacak, hatta sadık bir elçi olarak ona hizmet edecek ölçüde adamış, dürüst bir adam izlenimini vermişti bana. Onu dininin gereklerini yerine getiren ama hiçbir surette fanatik olmayan biri olarak tanıyordum. Hükümetine yönelik şüphe ifadelerini ve saldırıları ustalıkla savuşturuyor ve bunu da bence inanarak ve gerekli ayrıntıları koyarak yapıyordu. Ama İran hükümetindeki bazı arkadaşlarıyla arasında fikir ayrılıkları olmasına ve bu düzeyde olayların çok hızlı geliştiğini düşünmesine rağmen İran'da tek otoritenin İmam Hümeyni olduğuna ve olması gerektiğine herkesi ama beni değil ikna ediyordu. Hümeyni'ye öylesine bağlıydı ki bir keresinde Beyrut'a geldiğinde bana imamı eleştirdiği için Filistinli bir liderle el sıkışmayı reddettiğini, FKÖ ile İslam devriminin müttefik olduğu bir dönemde oluyordu bu, söylemişti. Sanırım 1981 yılının başlarında rehinelerin salıverilmesinden birkaç ay önce elçilik görevinden istifa edip bu kez Cumhurbaşkanı Beni Sadır'ın özel asistanı olmak üzere İran'a döndü. Ancak daha o zamandan bile Cumhurbaşkanı ile imam arasındaki husumet iyice belirginleşmişti. Ve tabii ki kaybeden Cumhurbaşkanı oldu. Hümeyni'nin kendisine yol vermesinden yani azletmesinden kısa bir süre sonra Beni Sadır sürgüne gitti. İran'dan çıkmak için akla karayı seçmesine rağmen arkadaşım da onun ardına düştü. Bir yıl kadar sonra Hümeyni, İran'ının çok gürültülü koparan bir baş eleştiricisi olup çıkmıştı. Hükümeti de Hümeyni'nin şahsına da New York ve Londra'da bir zamanlar bu ikisini de savunmak için çıktığı platformlardan saldırmaya başlamıştı. Ama Amerika'nın oynadığı role eleştirel bakmakta vazgeçmemişti ve tutarlı bir biçimde ABD emperyalizminden söz etmeyi sürdürüyordu. Daha öncelerden Şah rejimine ve Amerika'nın bu rejime verdiği desteğe ilişkin hatırladıkları içine işlemişti. Bu yüzden 1991'deki Körfez Savaşı'ndan birkaç ay sonra Amerika'nın Irak'a karşı giriştiği bu savaşı destekler bir biçimde konuştuğunu duyduğumda daha da üzüldüm. Avrupalı birkaç solcu entelektüel gibi o da emperyalizm ile faşizm arasında bir çatışmada her zaman emperyalizmden yana olmak gerektiğini söylüyordu. Bana göre gereksiz yere sulandırılmış bu alternatifleri formüle edenlerden hiçbirinin hem entelektüel hem de siyasal gerçeklerle faşizmi de emperyalizmi de reddetmenin mümkün ve arzu edilir bir seçenek olacağını kavrayamamış olmalarına şaşırmıştım. Her neyse, bu küçük hikaye, kamusal alan dediğim alana duyduğu ilgi, sadece teorik ve akademik bir düzeyde kalmayıp doğrudan katılımı da içeren çağdaş bir entelektüelin karşısındaki açmazlardan birini gayet özlü bir biçimde ifade ediyor. Bir entelektüel bu katılımı nereye kadar sürdürmelidir? Bir partiye katılmalı, fiili siyasal süreçler, şahsiyetler ve işlerde cisimleştiği biçimiyle bir fikre hizmet edip böylece gerçek bir mümin haline gelmeli midir? Yoksa sonradan ihanetin ve hüsranın acısını yaşamadan katılımda bulunmanın daha farklı ama daha lakayt ve gevşek değil bir yolu var mıdır? Kişinin bir davaya duyduğu bağlılık, onu davaya tutarlı bir biçimde sadık olma yolunda nereye kadar götürmelidir? Kişi, kafa bağımsızlığını korurken, aynı zamanda herkesin önünde mezhebinden dönüp, günah çıkarma ıstırabını yaşamayabilir mi? İranlı arkadaşımın İslami teogresiye girip çıktığı hac yolculuğunun hikayesinin yarı yarıya bir ihtida, bir din değiştirme sürecinin akabinde çok çarpıcı bir biçimde inançların tersine çevrilmesinin ve ters yönde bir ihtidadın hikayesi olması, bütün bütüne rastlantı sayılamaz. Zira onu ister İslami devrimin önce savunucusu, sonra da devrim saflarında yerini alan entelektüel bir asker olarak, ister bu devrimi neredeyse darmadağın olarak, tiksintiyle terk eden ve onu sözünü sakınmadan eleştiren biri olarak görmüş olayım, arkadaşımın samimiyetinden asla şüphe etmedim. İkinci rolünde de ilkinde olduğu kadar inandırıcıydı. Tutkulu, net ve göz kamaştırıcı ölçüde etkili bir tartışmacıydı hep. Arkadaşımın bu ateşten gömleği sırtında taşıdığı süre boyunca ben uzak bir yabancı olarak kalmışım gibi davranmam. 70'li yıllarda Filistin'le bir milliyetçili olarak Şah'a destek çıktığını ve İsrail'i adaletsiz ve anokranik bir biçimde teskin edip desteklediğini düşündüğümüz ABD'nin oynadığı aşırı müdahaleci role karşı onunla ortak bir davayı güttüm. İkimiz de kendi halkımızı zulme verecek ölçüde duyarsız politikaların kurbanları olarak görüyorduk. Baskı, mülksüzleştirme, yoksullaştırma politikaların kurbanları. İkimiz de sürgündük elbette. Ama itiraf etmeliyim ki ben daha o zaman bile ömrüm boyunca sürgün kalmaya hazırlamıştım kendimi. Deyim yerindeyse arkadaşımın tuttuğu takım kazanınca çok sevindim. Hem de yalnızca nihayet yurduna dönebileceği için değil. Arapların 1967'deki yenilgesinden beri en sofistike Marksist Orta Doğu uzmanlarının bile akıl sır erdiremediği olanaksız görünen bir ittifakın, ruhban sınıfıyla sıradan halkın ittifakının sayesinde başarılan İran devrimi Batı'nın bölgedeki hegemonyasına indirilen ilk büyük darbeydi. İkimiz de buna bir zafer gözüyle bakıyorduk. Ama belki de aptalca layık kalmakta inat eden bir entelektüel olduğum için hiçbir zaman ülkesinin tek hakimi olarak o karanlık, zorba ve dediği dedik kişiliğini daha gözler önüne sermediği dönemlerde bile Hümeyni'nin kendisine özel bir yakınlık duymadım. Tabiatım gereği parti gibi oluşumlara katılmaya itibar etmediğim için hiçbir zaman resmi bir görevli olarak hizmet vermemiştim. Kıyılarda, iktidar halkasının dışında kalmaya kesinlikle alışmıştım. Ve belki de bu büyülü halkanın içinde bir mevki sahibi olacak yetenekten yoksun olduğum için dışarıda kalmanın erdemlerini rasyonalize ettim. Çeşitli güçlere komuta eden, partilere ve ülkelere öncülük eden, kimsenin karşı çıkamadığı bir otoritesi olan insanlara, zira eninde sonunda onlar da sadece insandırlar, hiçbir zaman tamamen inanamadım. Kahramanlara tapınmaya, hatta siyasal liderler için kullanıldığı zaman kahramanlık kavramının kendisine bile hep soğuk baktım. Arkadaşımın çoğunlukla tantanalı bağlılık ve red törenleri yaparak batılı bir ülkeye ait pasaportunu geri vermek ve sonra tekrar almak gibi taraf değiştirip durmasını seyrederken muhtemelen tek yazgımın Amerikan yurttaşı olan bir Filistinli olarak kalmak olmasından hayatımın geri kalan bölümünü artık ona çeşini katacak kadar çekici alternatiflerden yoksun olarak geçirecek olmaktan garip bir hoşnutluk duydum. 14 yıl boyunca sürgündeki Filistin parlamentosu, Filistin Ulusal Konseyi'nde bağımsız üye olarak yer aldım. Ama benim katıldığım konsey, toplantılarının sayısı toplasam bir haftayı geçmez. Bir dayanışma, hatta meydan okuma edimi olarak kaldım konseyde. Çünkü batıda kişinin kendisinin Filistinli olduğunu bu şekilde, kendini kamu nezdinde İsrail politikalarına direnme ve Filistin'e kendi kaderini tayin hakkı verme mücadelesine adayan biri olarak beyan etmesinin simgesel anlamda önemli olduğunu düşünüyordum. Resmi mevkilere geçmem için yapılan bütün teklifleri reddettim. Hiçbir partiye ya da hizibe katılmadım. İntifadanın 3. yılında ABD'deki resmi Filistin politikalarından rahatsız olduğum zaman görüşlerimi Araplara yönelik birçok forumda açıkladım. Mücadeleyi asla terk etmediğim gibi tabii ki İsrail ya da Amerika tarafına da geçmedim. Hala halkımızın çektiği acıların baş müsebbibi olarak gördüğüm güçlerle işbirliği yapmayı reddettim. Keza Arap devletlerinin politikalarını asla onaylamadım. Onlardan gelen resmi davetleri bile kabul etmedim. Benimsediğim, belki de fazla protestocu kaçan bu konumların aslında imkansız ve genelde insana hiçbir kazanç getirmeyen bir şeyin, yani Filistinli olmanın sonuçları olduğunu kabul etmeye hazırım. Üzerinde egemenlik kurduğumuz bir toprağımız yok. Kazandıklarımız ufak zaferler ve ufak zaferleri kutlayacak bir yer bulmakta bile zorlanıyoruz. Belki başka insanlar gibi kendimi bir davaya ya da partiye tamamen adamak, inanç ve bağlılık yolunda gidilebilecek en son uca kadar gitmek konusunda duyduğum isteksizliğin nedeni de budur. Bunu yapmak gelmedi elimden bir türlü. Yabancı ve kuşkucu kalmanın getirdiği özerkliği, gerçek müminlerin ve yeni din değiştirmişlerin duydukları şevkin, bence belli belirsiz dini havasına tercih ettim. Ağustos 1993'te İsrail-FKÖ anlaşmasını imzalandıktan sonra bu eleştirel uzaklığın bana yararı dokunmuş olduğunu anladım. Gerçi buna yarar denip denmeyeceğine hala pek emin değilim. Mutluluk ve tatmin olmuşluk beyan eden resmi açıklamalar da, medyanın zorlamasıyla yaratılan sevinç havası da, gerçeğin çirkin yüzünü, yani FKÖ liderlerinin sadece İsrail'e teslim olduklarını gizliyor gibi geliyordu bana. O zaman böyle şeyler söylemek, insanın küçük bir azınlıkta kalmaya itiyordu. Ama entelektüel ve ahlaki gerekçelerle bunun yapılması gerektiğini düşünüyordum. Biraz önce anlattığım İranlı arkadaşın deneyimleri, 20. yüzyılın entelektüel deneyiminde sık sık görülen diğer saf değiştirme ve kamu nezdinde pişmanlık beyan etme olaylarıyla doğrudan doğruya bağlantılıdır. Şimdi burada en iyi bildiğim yerler olan Batı'da ve Orta Doğu'da görülen bu tür olaylar üzerinde durmak istiyorum. Lafı gevelemeden hemen söyleyeyim. Herhangi bir türden siyasi tanrıya inanmaya ve o tanrının saflarına katılmaya karşıyım. İkisinin de entelektüel için yakışıksız davranışlar olduğunu düşünüyorum. Entelektüelin suyun kenarında kalması, suya ara sıra ayaklarını soksa da çoğunlukla kuru kalması gerektiği anlamına gelmiyor bu. Bu konuşmaların her satırında tutkuyla müdahale etmenin, risk almanın, kendini ortaya koymanın, belli ilkelere bağlanmanın, tartışmada yara almaktan korkmamanın ve dünyevi davalar gütmenin bir entelektüel için taşıdığı önem vurgulanıyor. Örneğin, daha önce profesyonel entelektüelle amatör entelektüel arasında yaptığım ayrım tam da buna dayanıyor. Profesyonel, mesleği yüzünden bütün bunlardan uzak durmak gerektiğini savunur ve nesnellik kılıfına bürünürken, amatörü heyecanlandıran şey, alacağı ödüller ya da kariyerinde bir üst basamağa tırmanacak olması değil, kamusal alanda belli fikirler ve değerleri kendini adayarak savunmaktır. Entelektüel zaman içinde doğal olarak siyasal dünyaya yönelir. Çünkü akademinin ya da laboratuvarın tersine bu dünyaya tüm bir toplumu ya da milleti yönlendiren ve Marx'ın dediği gibi entelektüeli yorumlamayla ilgili görece kopuk sorunlardan toplumsal değişim ve dönüşümle ilgili çok daha önemli sorunlara götüren büyük harflerle yazılmış iktidar ve çıkar kaygıları hayatiyet verir. Belli görüşleri, fikirleri ve ideolojileri dile getirip temsil etmeyi kendine iş edinmiş her entelektüel mantıksal olarak bunların toplumda yer edinmesini de ister. Sadece kendisi için ya da saf bilgi, soyut bilim aşkı uğruna yazdığını iddia eden entelektüele inanmak mümkün değildir ve inanmamak gerekir. Yüzyılımızın büyük yazarı Jean Gaynet'ın dediği gibi bir toplumda yazdıklarınızı yayımlattığınız anda siyasal hayata girmişsiniz demektir. Bu yüzden eğer siyasetten uzak durmak istiyorsanız yazdıklarınızı yayımlatmayın ya da düşüncelerinizi hiçbir platformda açıklamayın. Saf değiştirme olgusunun özünde yalnızca ittifak kurma değil, geçilen safa hizmet etme ve insanın kullanmak bile istemediği bir sözcük olan işbirlikçilik yatar. Bunun genelde Batı'da, özellikle de ABD'de en yakışıksız ve nahoş örneği herhalde Soğuk Savaş sırasında bir alay entelektüelin bütün dünyadaki insanların gönüllerini ve akıllarını çelmeyi amaçladığı düşünülen savaşa katılmasıyla yaşandı. 1949'da Richard Crossman tarafından yayıma hazırlanan ve entelektüel Soğuk Savaş'ın o tuhaf, Mani dinini andıran veçesini özlü bir biçimde ifade eden çok ünlü bir kitabın başlığı The God That Failed, İflas Eden Tanrı idi. Kitabın neler içerdiği pek kimse hatırlamasa da bu cümle ve taşıdığı açıkça dini eda hafızalarda yer etti. İçeriğini şöyle kısaca bir hatırlatmakta fayda var. Önde gelen batılı entelektüellerin bunlar arasında Ignazio Sloan, André Gide, Arthur Koestler ve Stephen Spender de vardı. Nasıl aldanabildiklerini gözler önüne sermeyi amaçlayan İflas Eden Tanrı'da her yazar Moskova'ya giden yoldaki deneyimlerini, buraya vardıklarında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan hayal kırıklıklarını ve sonra da antikomünizm yönünde iman tazelemelerini anlatıyordu. Crossman kitaba yazdığı sunuşu şöyle teolojik bir dille bitiriyordu. Şeytan da bir zamanlar cennette otururdu. Bu yüzden onu daha önce görmemiş olanların ilk gördüklerinde meleklerle karıştırmaları mümkündür. The God That Failed, derleme Richard Crossman, Washington, D.C. Regnery, Gateway, 1987, sayfa 7. Sadece siyaset değil, ruhani bir piyes bu tabii ki. Akla hitap eden savaşın, ruha hitap eden bir savaşa dönüştürülmesinin entelektüel hayat için çok zararlı sonuçları oldu. Sovyetler Birliği ve uydularındaki durumda böyleydi şüphesiz. Göstermelik mahkemeler, kitlesel temizlik hareketleri ve devasa bir cezalandırma sistemi demir perdenin öbür tarafında yaşanan ıstırabın dehşet verici örnekleriydi. Batı'da sabık yoldaşların çoğunun sık sık halka açık nedamet getirme törenleri yapmaları gerekti. İflas eden Tanrı kitabında bir araya gelen ünlü isimler için bile yeterince yakışıksız olan bu törenler, özellikle mahut bir örnek olarak Birleşik Devletler'deki kitlesel bir isteriye yol açtıklarında iyice berbat bir hal aldılar. Benim gibi McCarthy'ciliğin gemi azıya aldığı 1950'lerde okul çağında bir çocuk olarak Orta Doğu'dan ABD'ye giden bir din gözlemlerini dikkate alacak olursanız, bugüne dek son derece abartılı bir iç ve dış tehdit edebiyatından beslenmiş ve her nedense gözünü kan bürümüş olan entelijansiyayı biçimlendiren etken de bu oldu. Düşünmekten aciz bir maniciliğin akli ve özeleştirel çözümlemeyi yenilgiye uğrattığını gösteren, can sıkıcı bir biçimde kendi kendini dolduruşa getirmekten kaynaklanan bir krizden başka bir şey değildi bütün bunlar. İnsanlar entelektüel başarılarına göre değil, komünizmin kötülüklerini kanıtladıkları, pişman oldukları, dostlarını veya çalışma arkadaşlarını ihbar ettikleri yahut da eski dostların düşmanlarıyla tekrar işbirliği yaptıkları için kariyer yapar oldular. Antikomünizm, ideolojinin sonu okulunun sözde pragmatizminden onun son yıllardaki ömrü kısa sürmüş varisi, tarihin sonu, okuluna kadar bir dizi söylem sistemine karnek oluşturdu. ABD'deki örgütlü antikomünizm, pasif bir özgürlük savunucusu olmak şöyle dursun, CIA'in, iflas eden Tanrı'nın dünyanın çeşitli yerlerinde basılmasını sağlayan ve Encounter gibi dergileri finanse eden Kültürel Özgürlük Kongresi gibi pek fazla itiraz edilemeyecek gruplara örtülü destek vermesinin yanı sıra işçi sendikalarına, öğrenci derneklerine, kiliselere ve üniversitelere sızmasına zemin hazırladı. Bir hareket olarak antikomünizmin adına yapılan birçok başarılı şey destekçileri tarafından kayıtlara geçirildi tabii ki. Ama pek de hayran olunacak şeyleri olmayan diğer özellikleri fazla vurgulanmadı. Neydi bunlar? Birincisi sofuca ve son kerde de akıl dışı bir şunu yap bunu yapma talimatları. Bugünkü siyaseten doğruculuğun ataları, sistemi yüzünden açık entelektüel tartışmaların ve sağlıklı kültürel müzakerelerin ortadan kalkması, ikincisi kamu önünde kendi geçmişleri reddetme adetinin bugüne dek uzanan çeşitli biçimleri. Bu ikisi yetmiyormuş gibi aynı bireyin bir taraftan çeşitli payeler ve imtiyazlar kazandıktan sonra öbür tarafa geçip yeni hamisinden de payeler alması türünden aşağılık alışkanlıklarına yerleşti. Burada saf değiştirme ve mezhebinden dönmenin çirkinliği, estetik dışılığı üzerinde özellikle durmak istiyorum. Kamu önünde önce rıza, sonra da döneklik gösterileri yapmak, güya hizmet ettiği insanlar ve süreçlerle bağlantısı kopmuş entelektüelde bir tür narsisizm ve teşhircilik eğilimi yaratır. Bu konuşmalarda birkaç kere entelektüelin ideal olarak özgürleşmeyi ve aydınlanmayı temsil ettiğini ama bunları birer soyutlama ya da hizmet edeceği kansız cansız, nerede olduğu bilinmeyen tanrılar olarak göstermesi gerektiğini söyledim. Entelektüelin temsilleri, neyin temsil ettiği ve bu fikirlerin bir dinleyici kitlesine nasıl temsil edildiği her zaman toplumda sürmekte olan bir deneyimi, yoksulların, imtiyazsızların, sesi çıkmayanların, temsil edilmeyenlerin, güçsüzlerin deneyimlerine bağlıdır. Bu deneyimin organik bir parçası olarak kalmalıdır. Bunlar somut ve devam etmekte olan şeylerdir. Bir öğreti, dini fetva, profesyonel yöntem haline çevrilip dondurulurlarsa yaşayamazlar. Bu tür çevrimler entelektüel ile bir parçası olduğu hareket ya da süreç arasındaki canlı bağlantıyı koparırlar. Ürkütücü bir tehlike daha vardır ki o da insanın kendisini, kendi görüşlerini, kendi istikametini ve duruşunu çok önemli sanmasıdır. İflas eden Tanrı'daki tanıklıkları okumak içime sıkıntı veriyor. Şunu sormak istiyorum. Bir entelektüel olduğun halde niçin bir Tanrı'ya inandın ki zaten? Hem eski inancının ve sonra ondan duyduğun hayal kırıklığının bu kadar önemli olduğunu düşünme hakkını kim verdi sana? Dini inanç kendi içinde hem anlaşılır hem de son derece kişisel gördüğüm bir şey. Laik entelektüel bir alanın bir başka alanı nahoş ve istenmeyen bir biçimde istila ettiğini, bir süreç canlı bir alışveriş yerine bir tarafın tamamen masum ve iyi, öbür tarafınsa iflah olamaz ölçüde kötü olduğu bütüncül, dogmatik bir sistem konduğu zaman düşünür. İşte o zaman siyaset dinsel taşkınlık haline gelir. Bugün eski Yugoslavya'da olduğu gibi. Bunun sonucu da düşünmesi bile korkunç etnik temizlikler, toplu kıyımlar ve bitmez tükenmez çatışmalardır. İşin komik yanı, eski dönekle yeni müminin genellikle aynı ölçüde hoşgörüsüz, aynı ölçüde dogmatik ve saldırgan olmalarıdır. Geçtiğimiz yıllarda aşırı soldan aşırı sağa kayış, sözde bağımsızlığı ve aydınlanmayı savunan ama özellikle ABD'de aslında sadece Reagan'cılığın ve Thatcher'lığın yükselişini yansıtan can sıkıcı bir gayret keşliğe yol açtı maalesef. Kendi kendilerine reklamını yapan bu güruhun Amerikan kolu kendine ikinci düşünceler adını takmıştı. O asi 60'larda savundukları ilk düşüncelerin hem radikal hem de yanlış olduğunu belirtiliyorlardı akıllarınca. 1980'lerin sonlarında ikinci düşünceler grubu sadece birkaç ay içinde Bradley ve Olin vakıfları gibi sağcı hamilerin son derece iyi finanse ettikleri bir hareket haline gelmişti. Birbiri ardına hepsi birbirine benzeyen ve çoğunlukla ışığı görüp onlardan birinin sözleriyle katı bir Amerikancı ve antikomünist haline gelen eski radikallerin ifşaatlarından oluşan kitaplar kaleme alan David Horowitz ve Peter Collier grubun empresaryolarıydı. Christopher Hitchens, For the Sake of Argument, Essays and Minority Reports, Londra, Verso, 1993. Sayfa 111-114'te bir ikinci düşünce konferansını zeki ve eğlendirici bir üslupla anlatır. 60'ların radikalleri Vietnam Savaşı ve Amerika karşıtı polemikleriyle kendilerine ne kadar fazla güveniyor ve inançlarını ne kadar fazla dramatikleşiyor idiyseler, ikinci düşünceciler de kendilerine o kadar güveniyor ve o kadar patırtı koparıyorlardı. Tabii ki tek sorun artık ortada komünist dünya, Şer İmparatorluğu diye bir şey kalmamış olmasıydı. Ama geçmişte söylediklerini işine geldiği gibi budama ve safuca pişmanlık duaları okuma faslının sonu gelmeyecek gibiydi. Aslında bir tanrıdan yeni bir tanrıya geçmekten başka bir şey kutladıkları yoktu. Bir zamanlar kısmen de olsa heveskar bir idealizme ve statikodan duyulan hoşnutsuzluğa dayanarak ortaya çıkmış olan bir hareket, sonradan ikinci düşünceciler tarafından Amerika'nın düşmanları karşısında alçalmak ve komünist vahşeti görmezden gelip onlarla suç ortaklığı yapmak olarak görüp basitleştirildi ve olduğundan çok farklı bir hale sokuldu. Kendini inkar etmenin değişik biçimleri hakkında önemli bir metin için bakınız E.P. Thompson, Disenchantment or Apostasy, L.A. Sermon, Power and Consensus içinde derleme Conor Chris O'Brien, New York, New York University, Press 1969, sayfa 149-182. Arap dünyasında ise 1970'lerde etkisini yitiren Nasır döneminin genellikle ayakları yere basmayan ve zaman zaman da yıkımlaşabilen ama cesur panarap milliyetçiliğinin yerini çoğu halk tarafından sevilmeyen silik azınlık rejimlerinin acımasız yönetimi altında olan bir dizi yerel ve bölgesel itikat aldı. Şu anda bunlar çeşitli İslamcı hareketlerin tehdidi altındalar. Yine de tek tek bütün Arap ülkelerinde laik, kültürel bir muhalefetin de sürdüğü söylenebilir. En yetenekli yazarlar, sanatçılar, siyasi yorumcular ve entelektüeller çoğu sessizliğe ve sürgüne itilen bir azınlık oluştursalar da bu muhalefetin bir parçası durumundalar. Petrol zengini devletlerin gücü ve serveti daha da uğursuz içerimleri olan bir olgu. Sansasyonel Batı medyasında Suriye ve Irak'ın bazı rejimleri ikide bir haber konusu olurken harcayacak bir sürü parası olan ve akademisyenler ve yazarlar ve sanatçılara cömertçe hamilik eden hükümetlerin uyguladığı sessiz ve sinsi baskıdan pek söz edildiği söylenemez. Körfez krizi ve savaşı sırasında bu baskı özellikle hissedildi. Krizden önce Nasirizm davasını ve Bendong Konferansı ile Bağlantısızlar Hareketi'nin anti-emperyalist ve bağımsızlık taraftarı tutumunu sürdürdüklerine inanan ilerici entelektüeller Arabizmi eleştirellikten uzak bir biçimde destekleyip savunmuşlardı. Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesinin hemen ardından entelektüeller dramatik bir biçimde yeni saflar oluşturdular. Mısır yayıncılık endüstrisinin tamamının ve birçok gazetenin 180 derecelik bir dönüş yaptıkları söylendi. Eski Arap milliyetçileri, geçmişte nefret ettikleri düşmanları, şimdi ise yeni dostları ve hamileri olan Suudi Arabistan ve Kuveyt'i öven şarkılar söylemeye başladılar birdenbire. Bu 180 derecelik dönüşü sağlamak için epey ödül de dağıtılmış olsa gerek. Ama Arap ikinci düşüncelicileri yine birdenbire İslam'a tutkuyla bağlı olduklarını ve şu ya da bu körfez hanedanının benzersiz erdemlerini de keşfettiler. Daha 1-2 yıl önce çoğu Saddam Hüseyin'e para yardımı yapan körfez rejimleri dahil Arabizmin kadim düşmanı Farslarla savaştığı için Irak'a şarkılar düzüyor, adına şenlikler düzenliyorlardı. O günlerde kullanılan dil eleştirellikten uzak, tumturaklı ve duygusal bir dildi ve fena halde kahraman tapınması kokuyor, yarı dinsel bir hava taşıyordu. Suudi Arabistan, George Bush'u ve ordularını davet edince bu sesler tam tersine döndü. Bu kez mevcut yöneticilere yine eleştirellikten uzak bir biçimde destek veriyor ve kaba bir pastişe indirgedikleri Arap milliyetçiliğini çok kullanılmış resmi bir dille reddediyorlardı. Birleşik Devletler'in bugün Orta Doğu'daki en büyük yabancı güç olarak öne çıkması Arap entelektüellerinin işlerini daha da karmaşıklaştırdı. Bir zamanlar otomatik olarak hiç düşünmeden dile getirilen dogmatik, klişelerle dolu, gülünç denecek ölçüde basit, Amerikan aleyhtarlığı bir emirle Amerikancılığa dönüşü verdi. Arap dünyasındaki birçok gazete ve dergide ama özellikle de yardıma her an hazır körfez ülkelerinden para aldıkları bilinenlerde ABD'ye yönelik eleştiriler çarpıcı bir biçimde yumuşatıldı. Hatta bazen ortadan kalktı. Buna artık neredeyse tanrısallaştırılan malum rejimleri eleştirmeye yönelik bildik yasaklar da eşlik etti. Bir avuç Arap entelektüel de aniden Avrupa ve ABD'de kendilerine uygun yeni bir rol olduğunu keşfettiler. Bunlar bir zamanların çoğunlukla troçkist, militan Marksistleri ve Filistin hareketinin destekleyicisiydiler. İran devriminden sonra bazıları İslamcı olmuşlardı. Tanrıları uçup giden ya da ellerinden alınan bu entelektüel suspus olmalarına rağmen, hizmet edecek yeni tanrılar bulmak için şurada burada dikkatli sondajlar yapmayı da sürdürdüler. Bunlardan özellikle biri, bir zamanlar sadık bir troçkist olan bir adam, sonraları solculuğa bırakıp başka birçokları gibi yüzünü körfeze çevirdi ve orada inşaat işinden yükünü tuttu. Bu adam tam körfez krizinden önce yeniden ortaya çıkıp Arap rejimlerinden özellikle birinin ateşli bir eleştiricisi oluverdi. Yazılarında hiçbir zaman kendi adını kullanmadı. Fakat kimliğini ve çıkarlarını gizleyen bir dizi takma adla yazarak bir bütün olarak Arap kültürüne karşı gerekli hiçbir ayrımı yapmadan istedik bir biçimde atıp tuttu. Bunu da öyle bir tarzda yaptı ki Batılı okuyucuların ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi Batı'nın büyük medya kuruluşlarında ABD politikalarını ya da İsrail'i eleştiren bir şey söylemeye çalışmanın son derece güç, öte yandan bir halk ve kültür olarak Araplara ya da bir din olarak İslam'a karşı düşmanca şeyler söylemenin gülünç denecek ölçüde kolay olduğunu herkes biliyor. Zira Batı'nın sözcüleriyle Müslüman ve Arap dünyasının sözcüleri arasında kültürel bir savaş var esasında. Böylesine alevli bir ortamda bir entelektüel olarak yapılacak en güç şey eleştirel olmak, belli bir noktaya bomba yağdırmanın dildeki karşılığı olan belagatli bir üslup takınmaktan kaçınıp bunun yerine ABD'nin halklarını ezen kukla rejimlere verdiği destek gibi konular üzerine odaklanmaktır ki ABD'de yazan biri için bunu yapmak eleştirilere davetiye çıkarmak demektir. Öte yandan eğer bir Arap entelektüel olarak ABD politikasını ateşli bir biçimde hatta körü körüne desteklerseniz bu politikayı eleştirenlere saldırır ve bunlar Arapsa ne kadar alçak olduklarını gösteren kanıtlar icat eder, Amerikalıysa ikiyüzlülüklerini kanıtlayan hikayeler ve durumlar uydurursanız Araplar ve Müslümanlarla ilgili geleneklerine kara çalan, tarihlerini tahrif eden, zaaflarını ki tabii ki bir sürü zaafları vardır vurgulayan hikayeler anlatırsanız söylediklerinize kulak verecek bir dinleyici kitlesi bulacağınız kesindir. Hele bir de resmen onaylanmış düşmanlara yani Saddam Hüseyin'e, Baasçılığa, Arap milliyetçiliğine, Filistin hareketine ve Arapların İsrail hakkındaki görüşlerine saldırırsanız beklediğiniz mükafatlar mutlaka gelir. Cesaretinizden dem vurulur, sözünüzü sakınmıyorsunuzdur, ateşlisinizdir vesaire vesaire. Yeni tanrı şüphesiz batıdır. Araplar dersiniz batıya daha çok benzemeye çalışılmalıdır. Batıya bir kaynak ve referans noktası olarak bakmalıdırlar. Batının gerçekte neler yaptığının önemi yoktur. Bunlar tarih olmuştur. Körfez Savaşı'nın yıkıcı sonuçları da tarih olmuştur. Hasta olanlar biz, Araplar ve Müslümanlarız. Sorunlarımızın tek kaynağı biziz. Bu tavırlardan bazılarının tipik örneklerini sergileyen bir çalışma için bakınız Darius Shagan, Cultural Schizophrenia, Islamic Societic, Confronting the West, İngilizce çeviri John Howe, Londra, Sek Books 1992. Burada bir dizi şey göze çarpıyor. Bir kere burada evrenselcilik diye bir şey yoktur. Siz bir tanrıya sorgusuz sualsiz taptığınız için bütün iblisler öteki taraftadır. Bu siz bir troçkistken de doğrudur, nedamet getiren sabık bir troçkist olduğunuz şu anda da doğrudur. Siyaseti karşılıklı ilişkiler düzeyinde ya da örneğin Arapları ve Müslümanları batıya, batıyı da onlara bağlayan uzun süreli ve karmaşık dinamikler gibi ortak tarihler düzeyinde düşünmezsiniz. Oysa gerçek entelektüel analiz, bir tarafa masum, ötekini kötü demeyi yasaklar. Aslında kültürler söz konusu olduğunda bir taraftan söz etmek bile hayli sorunlu bir şeydir. Çünkü kültürlerin çoğu tamamen homojen, ya salt kötü ya da salt iyi, su geçirmez, küçük paketler değildirler. Ama gözünüz, haminizin üstündeyken bir entelektüel gibi düşünemezsiniz. sadece bir mürit gibi düşünebilirsiniz. Aklınızın köşesinde bir yerlerde onu memnun etmeniz, keyfini kaçırmamanız gerektiği düşüncesi vardır. İkincisi, önceki efendilerinize hizmetle geçen tarihinizi çiğner geçer ya da şeytani bir şey haline getirirsiniz tabii. Ama bu tarih sizde kendinize yönelik en ufak bir kuşku uyandırmaz. Bir tanrıya ille de hizmet etmeniz gerektiği öncülüğünü ve hiç düşünmeden bir başka tanrıya da aynı şeyi yapmaya başlayabilmenizi sorgulama yolunda herhangi bir istek duymanıza yol açmaz. Tam aksine, geçmişte bir tanrıdan ötekini yalpaladığınız gibi bugün de aynı şeyi yapmayı sürdürürsünüz. Doğru, biraz da kinik bir tavırla yaparsınız bunu ama sonuç değişmez. Halbuki gerçek entelektüel laik bir varlıktır. Her ne kadar entelektüeller yüce şeyleri ya da nihai değerleri temsil ettikleri iddiasında olsalar da entelektüellerin şu içinde yaşadığımız laik dünyadaki etkinlikleriyle başlar ahlak. Ahlakın nerede ortaya çıktığı, kimin çıkarlarına hizmet ettiği, tutarlı ve evrenselce bir etikle ne ölçüde uyuştuğu, iktidar ile adalet arasında nasıl bir ayrım yaptığı, kişinin seçimleri ve öncelikleri hakkında neler söylediğidir önemli olan. O hep iflas eden tanrıların entelektüelden talep ettikleri şeyse, sonuçta sadece müritleri ve düşmanları tanıyan türden bir mutlak kesinlik, bütüncül, dikişsiz bir gerçeklik görüşüdür. İnsan zihninde kuşkuya ve her an tetikte şüpheci bir ironiye, tercihen bizzat kendisini de hedef alan bir ironiye de nasıl yer arayacağı konusunda bana çok daha ilginç geliyor. Tamam, inançların vardır ve yargılarda bulunursun ama bu inanç ve yargılara işleyerek başkalarıyla, başka entelektüellerle birlikte tabandan gelen bir hareket, süre gelen bir tarih, yaşanmış hayatlar içinde olduğun duygusuyla ulaşılır. Soyutlamalara ya da ortodoksilere gelince, bunların derdi devamlı teskin edilmek ve okşanmak istemelerindendir. Bir entelektüelin ahlaki ve ilkeleri, düşünce ve eylemi tek bir yönde götüren ve tek bir yakıt kaynağı olan bir motorla işleyen bir tür kapalı dişli mahfızası oluşturmalıdır. Entelektüel, etrafta dolaşmak, ayakta durup otoriteye cevap verebileceği bir mekana sahip olmak zorundadır. Bugünün dünyasında otoriteye sorgusuz sualsiz boyun eğmek, aktif ve ahlaklı bir entelektüel hayatın karşısındaki en büyük tehditlerden biridir çünkü. Bu tehdide tek başına karşı koymak güçtür. Hem inançlarınla tutarlı olmanın hem de aynı zamanda serpilecek, düşünce değiştirecek, yeni şeyler keşfedecek veya bir zamanlar bir kenara attığın şeyleri yeniden keşfedecek kadar özgür kalmanın bir yolunu bulmak daha da güçtür. Bir entelektüel olmanın en çetin yanı yazdıkların ve yaptığın müdahaleler aracılığıyla vaaz ettiğin şeyi bir kuruma, bir sistemin ya da yöntemin emriyle harekete geçen bir tür robota dönüşüp katılaşmadan temsil etmektir. Hem bunu hem de tetikte durup iradeni gevşetmemeyi başarabilmiş olmanın coşkusunu hissetmiş olan varsa, bu çakışmanın ne kadar nadir gerçekleştiğini takdir edecektir. Fakat bunu başarabilmenin tek yolu, bir entelektüel olarak elinizden geldiğince iyi ve aktif bir biçimde hakikati temsil etmek ile bir haminin ya da otoritenin sizi yönlendirmesine pasif bir biçimde izin vermek arasında seçim yapmanın sizin elinizde olduğunu kendinize hatırlatmanızdır. Laik entelektüel için o tanrılar hep iflas eder. Kitabın sonu 30 Eylül 2011 sayfa 122.